İvan Bunin Prensler Prensi. Seslendiren Akın Altan. Aydınlık bir Eylül günü Lukyan Stepanov, Galino çiftliği sahibi Bayan Nikolina'yı ziyarete gelmişti. Mandırasından Galino'ya 15 berslik yol boyunca canından çok sevdiği atlarını koşturmaya kıydığına göre ziyaretinin sebebi pek önemli olmalıydı. Doru aygırı gözlerinden alevler saçarak tok nal vuruşlarıyla avluya birden daldı, duvarın yanındaki sundurmanın önünde durdu. Çiftlik sahibine özel bir saygı gösterenler taşıtlarını binanın girişine kadar sürmezlerdi. Lukyan Stepanov, küçük koşu arabasında bir kenardan öbür kenara uzatılmış düz tahtadan yere atladı. Ahırdan çıkan evin küçük beyi lise öğrencisi Seva misafirine takıldı.
"Vah vah! Bu ne hal Lukyan Stepanıç? Minderiniz de mi yok? Kuru tahta üstünde bu kadar yol. Ben bile dayanamam."
Aygırını öne açık arabaya bağlayan ihtiyar, "Aldırma," dedi. "Hem sana bir şey söyleyeyim mi?" Lukyan Stepanov söyleyeceğini hemen söylemedi. Hayvanını özenle bağlaması hayli uzun sürdü. Daha sonra yere sümkürdü, burnunu kaftanının yeniyle sildi, elini Seva'ya uzattı. "Sana bir söyleyeyim mi?" diye tekrarladı. "Siz beyler elinizdeki tek minderi bile hem başa hem kıça kullanırsınız. O yüzden de iki yakanız bir araya gelmez." Arabadan ufak ama şişkince bir kese aldı, gocuğunun cebine sokarak köşke doğru yürüdü. Üst üste giyindiği için pek iri, pek şişman görünüyordu. Kalın podvolkasının üstüne ayrıca koyun postundan gocuk geçirmiş, kulaklarını örtmek için şapkasının altına kocaman kırmızı mendil sarmıştı. Ayaklarında kaba kunduralar vardı. Seva gene takıldı.
"Bu havada üşümekten korkuyorsunuz, Lukyan Stepanıç."
"Yaş 80'i geçti oğul. Sen benim yaşıma gel, görüşürüz o zaman."
"Peki kulaklarınızı niye bağladınız? Ağrıyor mu?"
"Yo. Hamdolsun hiçbir yerimde ağrı mağrı yok. Olmasın diye koruyorum kendimi. Siz beylerin umursamazlığına bakarak ders alıyoruz. Kimi dikkatsizlikten, kimi zıpırlıktan korunmaya önem vermiyorsunuz."
Salona girdiler. Ev sahibi Bayan Nikolina ile büyük oğlu Mika ve kızı Lülü az sonra geldi. Mika, miyop, saçları dökülmüş, bıyıklı bir gençti. Kız kardeşi Lülü'nün yüzü ince, solgundu. Nazlı, yumuşak hareketleriyle tam bir kadındı. Dalgın bir halle tüylü atkısına sarılıyor, arada bir yapmacık ürpermelerle omuzlarını oynatıyordu. Bayan Nikolina, misafire beyaz ekmekle şarap sundu. Bilgiç bir tavırla tarım işlerinden bahsetmeye başladı. Seva, İçi gülen gözlerini Lukyan Stepanov'un güneşten yanmış yüzüyle burnuna dikmişti. Üstü altın sarısı, pul pul, morlaşmış burnunun derisi soyuluyordu. Mika masaya eğilmiş, avuç şeklindeki sigara tablasına sigaranın külünü silkeliyor, bir yandan da masa örtüsünün üstünde ekmek kırıntılarıyla ufak yuvarlaklar yapıyordu. Annesi buna fena halde kızardı. Lülü ayaklarını altına almış, büzüldüğü kanepenin kenarından mahzun, dalgın bakışıyla Lukyan Stepanov'un çay içişini seyrediyordu. İhtiyarın keyfi yerindeydi. Kocaman açtığı dişsiz ağzında pembe, dümdüz diş etleri görünüyordu. Nikulinlerin hepsi bu adamın durup dururken ne diye geldiğini fena halde merak ediyorlardı. Acaba çiftliği satın almak mı istiyordu? Keşke böyle bir şey olsaydı. Çiftlik sahibesi aklınca ustalıkla konuyu çiftlik arazi satışı işlerine getirdi. Bulundukları duruma göre uygun bir müşteri çıkarsa malını mülkünü seve seve satacağını açıkladı. Söz arasında
"İnanır mısınız Lukyan Stepanoviç?"
dedi.
"Bu zamanda hele bizdeki adamlarla varımızı yoğumuzu paraya çevirip bankaya yatırmak en emin yoldur,"
diye bir fikir ortaya attı. Ama Lukyan Stepanov onu pek dinlemiyor, boyuna atlarından, hasadından dem vuruyor, beyaz ekmeği avurtlarına doldurarak büyük bir iştahla çayını içiyordu.
Arada bir masanın ortasındaki kristal reçelliğin kenarında duran gümüş kaşığı kabın içine daldırarak bir kaşık reçel alıyor, kendince kibar bir hareketle sapına kadar ağzına sokup tekrar kaba bırakıyordu. Bir aralık Bayan Nikolina'nın anlattıklarıyla ilgilenir göründü. Gereksiz yerlerde hayret gösterdi, elini dizine vurarak dilini şaklattı. Sonra birdenbire kadının sözünü keserek gene kendinden konuşmaya başladı. Lukyan Stepanov çay bardaklarını artırdıkça hırkasının düğmelerini çözdü, içinden solmuş basma mintanı göründü. Ortası dazlaşmaya başlayan kafasını kulaklarını sardığı mendille siliyordu. Karşısındakiler, dipdiri herif, bir sakalı aklaşmış, hepimizi götürür diye adeta gıptayla düşünüyorlardı. Gerçekten 80'lik olduğunu söyleyen Lukyan Stepanov'un sakalında hala tek tük sarımtırak teller vardı. Omuzları dimdikti. Yalnızca gözlerinin sönüklüğüyle karnının çöküklüğü yaşını belli ediyordu. Lukyan Stepanov, ev sahiplerinin onu incelediklerinden habersiz, çayını bitirir bitirmez yerinden fırlayarak antreye gitti ama hemen döndü. Elinde, gocuğunun cebinde sakladığı kese vardı. Keseyi masaya bıraktı. Gülümseyerek ağzını çözdü. İçi gümüş ve altın para doluydu. O zaman Nikulinler, ihtiyar mandıra sahibinin kibar komşularına gösteriş yapmaya, parasıyla övünmeye geldiğini anladılar.
Sattığı marpanın kaparosu. Para değil bu,
diye memnun bir halde güldü Lukyan Stepanov. Çevresindekilerin şaşkınlığını, hem kıskanç hem saygılı bakışlarını fark edince büsbütün kasıldı, kurnazca göz kırpıp pembe diş etlerini göstererek sırıttı. Ziyaretinin maksadı gerçekleşmişti. Artık gidebilirdi. Kalktı.
Sizlere doyum olmaz. Ama ne çare, gitmem gerek. İnşallah Pokrov günü gene uğrarım,
diye kimse onu çağırmadığı halde keyif bağışlarcasına söz verdi. Nikulinler, onları hayal kırıklığına uğratan misafirin antrede gocuğunu giymesini bile beklemeden içeri girdiler. Antrede yalnız Seva kalmıştı. Delikanlı, portmantonun yanındaki peykeye oturdu.
''Yaşınızın 80'i geçtiğini söylüyorsunuz Lukyan Stepanıç.''
diye başladı.
''Ölümden hiç korkmaz mısınız? Ama doğruyu söyleyin.''
''Dur, giyineyim de konuşuruz.''
Lukyan Stepanov kulaklarını az önceki gibi sımsıkı sardı, şapkasını kaşlarının üstüne indirdi. Hırkasını kasıkları hizasında yün kuşakla sıktıktan sonra sırtına gocuğunu geçirdi. Bütün bu uğraşma onu iyice yordu. Tıkanarak Seva'nın yanına peykeye bıraktı kendini.
''Ölüm mü dedin? Tuhafsın be. Ölümden korkmayan var mı? Ama korksan da korkmasan da kaçamazsın ondan. Varını yoğunu da burada bırakacaksın. Öyle değil mi?''
Seva karşılık vermedi. Kısa sessizlikten sonra,
''Bu kadar parayla nasıl yola çıkıyorsunuz?''
dedi.
''Hele bu zamanda. Soyarlar, öldürürler.''
Lukyan Stepanov omuz silkti.
''Yanımda para olduğunu bilen yok ki. Bilseler de peşimden yetişemezler. Şu aygırı görüyor musun? Senin dedenin düğün alayında yoktu böylesi.''
Lukyan Stepanov avluya çıktı, arabasına ata atlar gibi atladı, hayvanı olanca hızıyla sürdü. Ama kiliseyle hasat yerini geçince, onu görecek kimse olmadığına emin olduktan sonra ağırlaştı. Nikulinlerin salonunda akşam güneşinin ışınları, ince bir şerit halinde, ortalık kararana kadar sigara dumanıyla dolu havada asılı kaldı. Seva, piyanoya geçip belki bininci defa notasının sadece ilk sayfasını söktüğü ay ışığı sonatını çalmaya başladı ve bıraktı. Bayan Nikolina, kaderin haksızlığına uğramış insanların vakur, hüzünlü haliyle yıkanmış çay takımlarını kuruluyordu. Bir aralık bir şey hatırlamış gibi oda hizmetçisini çağırdı. Lukyan Stepanov'un ağzına daldırarak reçel yediği kaşıkla reçel kabını uzattı. Tiksintiyle,
''Reçeli çöp tenekesine at. Kapla kaşığı da kaynar suyla iyice yıka.''
diye emir verdi. Lülü, büzüldüğü köşeden kalktı,
yüzünü buruşturarak
"Öf, bıktım şu müzisyen bozuntularından."
diye kardeşine taş attı. Hışımla odadan çıkarak bahçeye indi. Ihlamur yolundan yere dökülmüş altın sarısı, pembe kızıl yapraklara basarak ağır ağır yürüdü. Sonbahar, dökülüyor yapraklar zavallı bahçemin, şarkısını yüksek, pürüzsüz bir sesle okumaya başladı. Ama devam edemedi, sustu. Leylak kümeleri arasındaki kumlu patikaya saptı ve bir banka oturup birdenbire bir ağlama nöbetine tutuldu. İçinden kopan haykırışları bastırmak için mendilinin kenarını dişliyordu. Akşamın son ışığı parlak bir çizgi halinde bankın yanında eski, rengi belirsiz masaya yayıldı. Kara, boncuk gözlü, ufacık bir kuş, sallandığı ağaç dalından sessizce masaya kondu. Bir iki kere yan yan zıplayarak ağlayan kıza merakla baktı. Avusturyalı avcıların giydikleri biçimde spor ceketle uzun çizme giyen Mika, 40 yıllık çiftçi haliyle düğenin tek düze uğultusunun geldiği harman yerine gidiyordu. Işıklı, sakin akşam öylesine sessizdi ki, düğenin sesi kuru, çıplak tarlanın ta öteki ucuna kadar yayılıyordu. Havada yumuşak bir örümcek ağı, yıldız gibi ışıldayarak sallanıyordu. Birkaç gün geçti. Nikulinlerin evinin önünde öğle vakti bir troika durdu. Arabacı yerinde heykel azametiyle oturan troikacı, kolsuz siyah kadife bir hırkayla kanarya sarısı ipekli mintan giymişti. Şapkasında bir tavus tüyü vardı. Nikulinler, ana kız yasta oldukları için siyahlar giymişlerdi. Şık bir yol kıyafeti olmayınca, akrabadan birisinin ölümü işe yarıyordu doğrusu. Bayanlar tüllerini indirmiş, ince ajurlu eldivenlerini giyerken tatlı bir hüzünle çiftlik adamlarıyla vedalaşıyorlardı. Bayan Nikulina bir yandan hizmetçinin şemsiyelerle pelerinlerini arabaya koymayı unutup unutmadığını, ölen Bay Nikulin'in birik rengi battaniyesini nasıl katladıklarını kontrol ediyordu. Seva, zayıf, sinirli kısrağına binerek 20 vers ötedeki istasyona tek başına gitmeye karar verdi. Tren akşam saat 7'de kalkacağı halde Nikulinler öğleden sonra 2'de yola çıktılar. Vakit çoktu. Seva, Lukyan Stepanov'un mandırasına yaklaşınca hayvanını yavaşlattı, troika'nın bozkırda, biçilmiş çavdar tarlaları arasında kaybolmasını bekledi. Sonra her yanını pelin otu bürümüş, çukur, oyuk dolu mandıra yoluna saptı. Sıcaktı. Patates kaldırılmış nadaslı tarlaların kuru toprağı ve uzaktan beliren kavakların gümüş parıltısı göz alıyordu. Seva'nın karşısına yerden bitmiş gibi tozlara bata çıka, yaşı 3'ten fazla olmayan bir oğlan çıktı. Sarı beyaz, topaç gibi bir yumurcaktı. Kirden rengi gitmiş mintanı, koca kasketiyle çocuktan çok yaşlı bir cüceye benziyordu. Başını yana eğmiş, gözünün doğrusuna yürüyordu. Seva gülerek arkasından baktı. "Yolunu şaşırırsan yandım, bücür!" diye seslendi peşinden. O gün yortu günüydü. Mandıra, öğleden sonra içinde kimse yokmuş gibi ıssızdı. İşte yüksek çitiyle mandıranın avlusuna giriş kapısı. Avluda bir sürü araba. Taştan 40 kovalık koca bir yalak. Yıllardır kurumuş kuyunun sırığı, zamanla saçakları mora dönmüş, samanla örtülü çatının altında eski ambar yapılarının gölgesi. Ambarların gerisinde, bozkır köylüsüne ait olmadığı anlaşılan, derin temelli, şehir tipi yeni bir ev azametle yükseliyordu. Henüz boyanmamış damın yeni tenekeleri güneşte pırıl pırıldı. Daha ötede kapkara hantal bir kulübe görünüyor, önünde besbelli nazarlık olarak bir direğe asılı atmaca leşi sallanıyordu. Kulübenin yakınında yer yer kas tüyleri serpilmiş, balçık topraklı kıyısıyla sığ bir havuz vardı. Güneşte suyu olduğundan daha temiz ve berrak görünüyordu. Avlunun öbür ucunda, mandıranın Baron Akça savunmalı olduğu zamandan kalma yıkık bir kalenin taş duvarının kalıntısı göze çarpıyordu. Çoktandır yerinde yerler esen yapının bir türlü görünmeyen çatı kirişleri iskelet kemiklerine benziyordu. Avlunun bütün kapıları ardına kadar açıktı. Ortalık yıllanmış, kaskatı gübre yığınlarıyla doluydu. Lukyan Stepanov, bütün azametiyle sopasına dayanmış, avlunun ortasında tek başına duruyordu. Az ötede, besbelli anasının bir kovaya oturttuğu bir bebek sessizce uyukluyordu. Saz benizliydi. Başında renkli başlık vardı. İnce bir örtüyle sarılmış, yırtık gömleğinden şiş karnı fırlamıştı. Başka bir çocuk da tombul ayağını taş merdivenin basamağına koymuş, yan yan yukarı çıkmaya çabalıyordu. Etraf uyuyan insanlarla doluydu. O sırada avluda, Lukyan Stepanov'un 16 kişilik ailesinden başka misafirliğe gelen sadıcı ile karısı da vardı. Hepsi yemekten sonra mahmurlaşmış, sere serpe uzanmış kestiriyorlardı. Yalnız Lukyan Stepanov, çakır keyif olduğu halde ayaktaydı. Sallanmadan dimdik duruyordu. Biraz yüzü kızarmıştı, o kadar. Her zamanki gibi malın başındaydı. Seva avluya girince Lukyan Stepanov rahat adımlarla yanına geldi, elini sıktı. Sonra eğrin altında ter içinde kalan kısrağa baktı. Dudaklarında ince bir gülümseme belirdi.
Moskova'ya şarkı dinlemeye. Öyle mi küçük bey?
Sundurmanın altında zincire bağlı birkaç çoban köpeği gelen atlıya havlamaya başlayınca Lukyan Stepanov elindeki değneği onlara doğru salladı. Köpeklerin hemen yanında ipek gibi parlayan yumuşak kara sakallı sadıç sırt üstü derin bir uykuya dalmıştı. Arabada tam güneşin altında Lukyan Stepanov'un büyük oğlu yeşiller giymiş karısıyla yatıyordu. Erkeğin sırtında lacivert atlastan mintan, ayaklarında kenarları renk renk yün çorap ve nalçalı kundura vardı. Çoraplarının konçları kunduranın kenarına doğru kıvrılmıştı. Karı koca yüzü koyun yatıyordu. Erkeğin bir kolu kadının omzundaydı. Aileden geri kalanlar çimenliğe serilmişti. Güneşten korunmak için kadınlardan kimi eteği, kimi de önlüğüyle örtülmüştü. Lukyan Stepanov, misafiriyle uyuyanlar arasından geçerken,
''Bir omlet yaptırayım, yer misin?'' diye sordu.
Seva gülerek teşekkür etti. ''Şimdi yemek yedik.''
''Çay?''
''Çay da istemem.''
''Peki, öyleyse jambon falan getirteyim.''
''Çok teşekkür ederim Lukyan Stepanıç. Canım bir şey istemiyor. Hem istasyona geç kalmayayım.''
''Demek öyle. Moskova'ya yolculuk, ha?''
''Evet, zaten geç kaldım. Okul başlayalı çok oldu.''
''Yaşıyorsunuz.'' dedi Lukyan Stepanov.
Sesinde hem kıskançlık hem de gizlenmeyen bir alay vardı.
''Okul, ders. Benim gördüğün şu mandırada yalnız nakit olarak belki 40.000'den fazlası yatıyor. Bugüne bugün prensler prensiyim. Ama bir yere gittiğim yok. Bunca zaman arzuladığım halde Kiev'e bile gidemedim. Senin okulundan önemli bu. Hadi gel de yeni evimi gezdireyim.''
Yürüdüler. Evin önünde yer yer pamuğu fırlamış partal bir yorganın üstüne serilmiş darı kuruyordu. Lukyan Stepanov sopasını sallayarak darıya üşüşen uzun bacaklı pilişleri kovaladı.
''Kiş kiş! Yok olasıcalar sizde!''
Taraçanın geniş merdiveninden büyük bir hole girdiler. Henüz tahtaları döşenmemiş hol, evi ikiye bölüyordu. Yere eski araba tekerleklerinin kırık parçaları, çatlamış, işe yaramayan fıçılar, tuğla parçaları ve kireç yığılmıştı. İki yandan, açık kapılardan boş odaların içi, fayans sobalar, soba nefesliklerinin bakır kapakları, mavi kağıtla kaplanmış duvarlar görünüyordu. Seva etrafa bakındı. ''Hala bitmedi şu ev.'' dedi. ''Neden?'' Lukyan Stepanov sırıttı.
''Neden olacak? Gücüm yetmedi. Param çıkışmadı. Senin problemler çözmekten, düzgün yazıdan başka derdin yok. Ne bilirsin be çocuk?''
Seva ihtiyarın yüzüne inanmadan baktı. ''Sahi, niye uzattınız bu kadar? Bitirin de bir an önce yerleşin. Temiz, gıcır gıcır ev.
Bundan iyisi can sağlığı. İşittiğime göre siz kışın şu hasır çardağın altındaki mağarada oturmuşsunuz.
Yalnız kış değil, bütün yıl. Bizim mağara en âlâ evleri aratmaz oğul, diye karşılık verdi Lukyan Stepanov. Ciddileşmişti. İş para değil, şaka ettim. Taşınamıyorum bir türlü bu yeni binaya. Onun için gevşettim işi. Daha çok bizim yumurcaklar yüzünden. Biraz büyüyüp adam olsunlar. Ondan sonra...
Ne yumurcakları?
Torunlarım canım, torunlarım. Sayısını bile bilmem. Sok onları bu eve, ne duvar kağıdından, ne cam çerçeveden hayır kalır.
Lukyan Stepanov'un salon adını verdiği arka odaya girdiler. Yere bir kadın oturmuş, önündeki yeşil otları satırla kıyıyordu. Şirin, yumuşak başlı bir tazeye benziyordu. Seva, kıyılan ota baktı.
''Ne olacak bu?''
''Domuzlara yem hazırlıyor.'' dedi Lukyan Stepanov.
Sonra ''Sıcak burası. Dışarı çıkalım küçük bey.'' diye ekledi.
''Çıkalım ama ben mağaranızı görmek isterim.''
''Olur canım. Oraya da götürürüm.''
Her yanı yamru yumru, eskilikten kapkara olmuş çardağın altına girdiler. Oradan yerle bir, çatısı kalın tahtalarla kaplı birkaç basamak inilen bir dehlize giriliyordu. Lukyan Stepanov'un övünmekle bitiremediği mağarası buydu işte. Zamanın aşındırdığı taş basamaklardan indiler. Mağaranın içi kasvetli, karanlık, havasızdı. Işık, tabandaki iki ufak pencereden giriyordu. Göze alışınca Seva, 20 kişiyi alabilecek upuzun bir ranza gördü. Üstünde eski püskü bir yatak örtüsü, sebze kıymak için tahta bir tabla, yırtık çarıklarla kırık bir beşik gibi bir sürü hırdavat yığılıydı. Seva, tuğlaları yer yer çatlamış kocaman ocağa ve peykesine baktı. Rus köy evlerinde duvar boyunca tuğladan ocaklar yapılırdı. Ocağın bir yanında sert biçimde peykeler vardı. Kışın bütün aile burada yatardı. Mağaranın büyük kısmını upuzun bir masa kaplıyordu. Ocağın yanında, ıslak toprağın üstünde boy boy bakraçlar, lengeller sıralanmış, bunlarda dizlik, gömlek gibi çamaşırlar küllü suya bastırılmıştı. Seva, yarı ciddi yarı şaka,
''Amma korkunç yer!''
dedi.
''Nasıl yaşıyorsunuz burada? 16 kişisiniz. Bütün kış alt alta üst üste. Müthiş doğrusu.''
''Ne korkunç! Ne de müthiş!''
Lukyan Stepanov'un gözleri ocağın altında bir şeye takılmıştı. Birdenbire elindeki değneği salladı. O anda ocaktan külleri savurarak hasta, tüyleri dökülmüş bir güvercin uçtu.
''Korkacak ne var iki gözüm?'' diye devam etti Lukyan Stepanov. ''Tam 9 yıldır yaşıyoruz burada. Tanrı... Sana da böyle yaşamayı nasip etsin. Bir defa olsun dumanı başımızı ağrıtmadı. Başka rahatsızlık da bilmedik, hamdolsun. Hem kışın öyle sıcak oluyor ki hırkayla oturamazsın. Biz toprak insanıyız oğlum.''
''Ama rutubet var herhalde.''
Lukyan Stepanov gülümsedi.
''İlle kötülemek istiyorsun benim yeraltı sarayımı. Eh, yalan yok bende. Biraz rutubetli. Gel sana aslanlarımı göstereyim.''
İhtiyar mandıracının aslanlar dediği bütün bölgede ün salmış alaca kara bitüklerdi. Bitük, son derece güçlü, iri bir at cinsi. Yeni eve bitişik taştan, üstü ince keresteyle örtülü, özel bir ahırdaydılar. Ahır, yüksek bir çitle çevriliydi. Lukyan Stepanov, ahırın çift kanatlı kapısının kilidini açtı. Rahat, kullanışlı 4 köşe tavlada, ufak demir kapılarla kapanan ayrı bölmeler vardı.
''Yeni binaya taşındıktan sonra,
geceleri burayı kontrol etmek için nasıl bir tertibat yaptım. Bak.
Lukyan Stepanu salondan avluya açılan pencereyi gösterdi.
Ne dersin? Güzel icat, değil mi? Tanrı hakkı için. Adem babamız gibi cennette yaşıyorum oğul. Prensler prensiyim.
Gözleri gururla parlıyordu. Bölmeler kilitliydi. Lukyan Stepanov ilkin kilidi, sonra kapıyı ardına kadar açarak hayvanların yanına rahatça sokuluyor, boynuna, sağrısına şaplak vurarak okşuyordu. Seva'nın da bölmelerden birine girmek istediğini görünce,
''Girme! Sen girme!''
diye bağırdı.
''Eşikte dur! Ölesiye tepeler canavar! Şakası yok bunların! Benden başkasını sokmazlar yanlarına!''
Mateme bürünmüş gibi kapkara, korkunç atların derileri sinirli ürpermeden talas talas olmuştu. Bölmenin kenarına duvarı delecek gibi sokuluyor, şimşek çakan gözlerini o yana bu yana devirerek kısık kısık soluyorlardı. Gür, siyah yelileriyle kuyrukları yere değecek kadar uzundu. Fazla beslenmekten sırtlarında, sağrılarında ve derilerinin altında yağ yer yer tomruklaşmıştı.
''Nasıl? Beğendin mi?'' diye karanlıkta gülüyordu Lukyan Stepanov. ''Bizim aile bu harayı kuralı 100 yıldan çok oluyor. Bütün eyalette yok bu cins. Ölürken oğlanlarıma vasiyet edeceğim. Cenaze arabama bunlardan 3'ünü koşsunlar. Troika'yla uçursunlar tabutumu.''
Lukyan Stepanov, sedef rengi zarif bir kısrağın bölmesine girdi.
''Bu da baş tacım benim. İnci. Uhu anam. Hoşuna gider değil mi? Bununla kaşıtmaya bayılır kerata.''
İhtiyar gerçekten duygulanmıştı. Her yanı gözden geçirip tavlayı kapadı, kilitledikten sonra keyifli bir şekilde dışarı çıktı. Seva'yı bir türlü bırakmak istemiyordu.
''Acelen ne, küçük budala? Vakit var, bol bol yetişirsin. Gel, karşılıklı birer çay içelim.'' ''Peki, istemezsen öyle otururuz. Çene çalarız biraz.''
Lukyan Stepanov mağarasından bir sıra getirip oturdu. Seva'yı da yanına oturttu. Memnunlukla geniş bir soluk aldıktan sonra birdenbire
''Hey nine!''
diye aykırdı.
''Buraya gelsene koca karı! Yanımıza gel!''
Çardağın altından sırtı kamburlaşmış, şişman, gözlüklü bir koca karı çıktı. Elinde ördüğü yün şiş vardı. Lukyan Stepanov kadını başıyla gösterdi.
''Bu da benim prensesim. Görmedin mi? Gelmişken onu da gör. Onun da kendine göre ödevi var. Kulübenin arkasındaki gelincik tarlasını bekler.''
Koca karı yaklaşıp efendisiyle misafirinin önünde yarı beline kadar eğildi.
Ne var ne yok?''
diye sordu kocası.
''Dalga geçmiyorsun orada değil mi? Saldıran oldu mu?''
''Yok, şimdilik yok bir şey. Çok şükür. Tarlayı beklediğimizi bilirler zaten.''
Lukyan Stepanov Seva'ya döndü.
''Az bir şey haş haş ektim,'' dedi. ''Çoluğa çocuğa eğlence olsun diye. Yoksa ben haş haşa ay çekirdeklerine plan kulak asmam. Bizim bacaksızlar için yeteri kadar ekerim. Tanrı bize dedelerimizin, dedelerimizin de dedelerinin ektiği mübarek çavdardan ayrılmamayı emretti. Büyüklerimiz bundan başkasını işlemezlerdi. Ama 3 rublelik papelleri sigara kağıdı yerine sararlardı. Ben de...''
Lukyan Stepanov yanında kulak kesilmiş, gözlüğünün altından bakan koca karıyı yeni fark etmiş gibi birdenbire sustu, kaşlarını hafifçe çattı.
''Ne bakıyorsun öyle suratıma? Tasvir miyim ben?'' ''Bas bakalım. Bu kadar dinlediğin yeter.
Eliyle çekil anlamında bir işaret yaptı. Yavaş yavaş akşam oluyordu. Birkaç alakarga yeni evin bacalarının kafesli şapkalarına konmuş gecelemeye hazırlanıyordu. Avluda yatanlar uyanmaya başladı. Hepsi asık suratlı, gür saçlı, güçlü kuvvetli mujiklerdi. Kovanın içinde oturan çocuk, dışarı çıkayım derken kovayla beraber devrildi, avluyu çığlıklarıyla inletti. Seva kalkarak vedalaştı.
''Hadi selametle'' dedi Lukyan Stepanov. ''Bütün gücünle okumaya bak.''
Seva kısrağına atlayıp havuz bendinden yol aldı. Bozkırı yavaş yavaş akşam serinliğiyle sessizlik sarıyordu. Bendin kenarında kavruk, çıplak bir dalın üstüne üşüşen serçeler, akşama az tatlı cıvıltılarla ortalığı çınlatıyordu. Bendin sarımtırak suyunun üstünde binlerce minnacık böcek kaynaşıyordu. Mujiklerden biri havuzda yıkandıktan sonra göğsü bağrı açık, balçıklı kıyıya oturmuş, aksi suya vurmuştu. Oturduğu yerden bozkırın ötesinde, kuru sisin mavimtırak çevresinde turuncu rengi güneşin ağır ağır erircesine batışını seyrediyordu. Başında koyun postundan kalpakla şiş dudaklı küçük bir sığırtmaç, biçilmiş limon sarısı tarladan sürüsünü acelesizce götürüyordu. Birbirlerine sokularak yürüyen koyunlar, önlerine çıkan ot saplarını koparıp hızla soluyarak çiğniyorlardı. Seva, mandıra çevresinden çıkınca yeniden geriye dönüp baktı. Buradaki insanların sade, sakin hayatına imrendi ve atını kırbaçladı. Dört nala kalkınca ardında bıraktığı geniş toz şeridi bir vers kadar uzandı ve ancak akşam karanlığında dağılıp görünmez oldu. Moskova'da o yıl bütün güz yağmurlu geçti. Çiftlikte kalan Mika'dan ne mektup ne para geliyordu. Annesi onun yeni bir metrese daldığını tahmin ediyordu. Bayan Nikolina o sıralar hastalanmıştı. Daha doğrusu misafir kabul etmemek için bir hastalık bahanesiydi bu. Yalnız Jedrinski adında köklü bir tiyatro severe evinin kapısı daima açıktı. Şişmanlıktan tık nefes olan Jedrinski'nin yüzü artistlerinki gibi tıraşlıydı. Hoş fıkraları ve nükteleriyle şehirde ün salmıştı. Kasım'da hiç beklenmezken Lulu Nikolina Jedrinski ile evlendi. Kış geldi, kar başladı. Bir gece Tverskaya Caddesi'nden arka arkaya çıngıraklarını öttüre öttüre yıldırım hızıyla birkaç troika geçti. Jedrinski arkadaşlarıyla bazı gecelerini Strelna'da geçirmeyi adet edinmişti. Genç kayınbiraderi Seva ile o sırada pek sıkı fıkı olduğu için onu da alemlerinden eksik etmezdi. Sırtında Sibirya kürkü, ağzında kalın prosuyla karısı ve genç, ufarak bir artistin arasında kızağa kurulan Jedrinski'nin keyfine diyecek yoktu. İkide bir genç ünlü artistin kulağına eğilip bir şeyler fısıldıyor, o da kart çapkının eline fiskeler vurarak kahkahadan kırılıyordu. Lülü, kuş tüyü kadar hafif, paha biçilmez bir kürke sarılmış, başında ortaçağ resimlerini andıran beresiyle, yüzünü kocaman bir manşonla maskeleyerek, diz dize oturduğu genç süvari subayına manalı, yalvaran bakışını dikmişti. Subayın yanında Katerina devrinden kalma bir kişizadeye benzeyen tanınmış bir opera artisti oturuyordu. Silindir şapkasının altından köylülerinki gibi yuvarlak kesilmiş saçları ensesine iniyordu. Onun sırtında da ayı postundan bir kürk vardı. Lülü'yü için için kıskandığı halde gözlerine dalgın, ilgisiz bir ifade vermeye çabalıyordu. Lülü, can sıkıntısı içinde bunalıyor,
''Aman ne kötü kadınım, çok çok kötüyüm.''
diye düşünüyordu. Strelna ile Yar'da, Strelna ve Yar, Moskova civarında Çigan koro ve orkestralarıyla tanınmış eğlence yeri. Hayat gece yarısından sonra başlıyordu. İnsan oraya ayak basar basmaz, kendini pahalı sigara, şampanya, kızarmış keklik kokuları, kuru kar tanelerini silkeledikten sonra kürkünüzü milli kıyafetli gazino adamlarının becerikli ellerine atmak, soğuktan alev alev kızarmış, neşe dolu,
İpek ışırtıları içinde fıkırdayan kadınların önünde diz çökerek kürklü botlarını çıkarmak ne doyulmaz zevkti. Sıcak ininde soyu sopuyla, danalarıyla yatan Lukyan Stepanov da o saatte üçüncü defadır dışarı çıkıyordu. Kar çıplak ayaklarının altında gıcır gıcır ötüyor, üstünde siyaha çalan lacivert gökte sayısız yıldızlar parıldayıp titreşiyordu. Lukyan Stepanov mutluydu.
Son